Ayrım 3.
İşte şansım orada diye gayet safça düşündüm. Böylece masanın üzerine atladım ve pirzolayı kaptım. Ama işçi beni gördü ve çalı süpürgesiyle kıçıma dehşet bir şekilde vurdu. Eti fırlatırken bir taraftan da kaba bir şekilde lanet okuyarak kaçtım. Sen nereden geldin ha? Diye sordu yaşlı kedi. Bilmiyor musun? Masa üzerindeki etler uzaktan bakıp hayran olmak içindir. Yapmamız gereken şey olukların içine bakmak. Mutfak etinin neden kedilere ait olamayacağını hiçbir zaman anlayabilmiş değilim. Midem iyiden iyiye kazınıyordu. Yaşlı kedi sadece geceyi beklememiz gerektiğini söyleyerek beni avutmaya çalıştı. Zamanı gelince çatılardan caddelere inip çöp yığınlarında yemek arayacağımızı söyledi. Geceyi bekle. Öylesine kendine hakimdi ki böylesine uzun bir oruç tutma düşüncesi bile beni halsiz bırakırken o bu sözleri büyük bir soğukkanlılıkla söylüyordu. Titrememe yol açan sisli gece öylesine yavaş çöktü ki. Üstelik yağmur da yağmaya başladı. İnce, içe işleyen, gürültüyle rüzgarın kamçıladığı bir yağmur. Caddeler ne kadar da ıssız görünüyordu gözüme. O güzel sıcaklıktan, büyük güneşten, zevkle oynayabileceğiniz çatılardan geriye hiç iz kalmamıştı. Patilerim ıslak, çamurlu kaldırımda kayıyordu. Ve ben istekle 3 kat örtümü ve tüyden yastığımı düşünmeye başlamıştım. Hemen hemen caddeye ulaşıyorduk ki arkadaşım yaşlı kedi titremeye başladı. Bana da hemen aynı şeyi yapmamı fısıldayarak evlerin duvarlarının dibinden gizlice süzüldü. Bir evin kapısına ulaştığımızda saklandı ve güvenle mırladı. Onu bu garip davranışın nedenini sorduğumda ''Elinde kanca ve sepet olan adamı gördün mü?'' dedi. ''Evet. İşte o bizi görmüş olsaydı yakalamış, şişte kızartılmış ve yenmiş olacaktık.'' Şişte kızartılmak ve yenmek mi? Neden? O zaman caddeler bizim gibiler için değil. Biz yemek yiyeceğimize, bizi yemeye çalışıyor. Bu sırada her nasılsa çöpleri kaldırıma dökmeye başlamışlardı bile. Giderek artık umutsuzlukla ben de araştırdım. Tüm bulabildiğim çöplerin arasında atılmış 2 ya da 3 parça kuru kemikti. Ve o zaman orada taze etin ne kadar lezzetli olduğunu fark ettim. Arkadaşım yaşlı kedi çöp yığınlarını büyük bir ustalıkla araştırdı. Sabaha kadar her yere en ufak bir acele belirtisi göstermeden araştırmıştık. Fakat 10 saattir hemen hiç durmadan yağan yağmurun ardından bütün vücudum titriyordu. Lanet olsun caddeye diye düşündüm. Lanet olsun özgürlüğe. Evime dönmek için can atıyordum. Gün doğduğunda yaşlı kedi yorulduğumu fark etti. Yeter mi? Diye garip bir sesle sordu. Ah evet diye yanıtladım. Eve gitmek istiyor musun? Kesinlikle istiyorum ama evimi nasıl bulabilirim ki? Gel benimle. Dün sabah seni dışarı çıkarken gördüğümde senin kadar şişman bir kedinin özgürlüğün tadını çıkarmak için yaratılmadığını anlamıştım. Nerede yaşadığını biliyorum. Seni oraya geri götüreceğim. İyi kalpli kedi bütün bunları öylesine basitçe söyledi ki ve sonunda eve vardığımızda hiçbir duygusallık belirtisi göstermeden ekledi. Hoşça kal o zaman. Hayır hayır diye itiraz ettim. Seni böyle bırakamam. Benimle gel. Yatağımı ve yemeğimi paylaşırız. Sahibim iyi bir kadındır. Bitirmeme bile izin vermedi. Kes sesini dedi sertçe. Sen bir aptalsın. Bana kasvetli rahatlıkta ölürüm. Senin kolay hayatın zayıflar için. Özgür kediler hiçbir zaman senin rahatını ve tüyden yastığını hapsedilmek karşılığında satın almazlar. Hoşça kal. Bu sözlerle çatıya geri tırmandı. Gururlu ve ince gölgesinin sabah güneşin ılıklığını hissetmeye başlayınca hafiften ürperdiğini gördüm. Eve geldiğimde teyzem bana sert davranmaya çalıştı. Ama ben azarlanmaktan ve sıcak bir yerde olmaktan son derece hoşnuttum. Ve o beni hafifçe tokatlarken biraz sonra bana vereceği nefis eti düşünüyordum. Görüyorsun, gerçek mutluluk, cennet, hapsedilip dövüldüğün yerde, neresi olursa olsun et olan yerde. Tabii ben kediler için konuşuyorum. Çeviren Korcan Er. Çocukluk, Memduh Şevket Esendal. 7-8 yaşlarındaydım. Büyük babamın İstanbul'da Büyükada'daki köşkündeyiz. Büyük babam kış, yaz bu köşte oturur. Yaz gelince bizler oğullar, kızlar, kardeşler, soydan soptan kimler varsa büyük babamın başına toplanır, hiç olmazsa misafir gelip haftalarca kalırız. Havalar kışlayınca İstanbul'a göçerek büyük babayı da pek aramayız. Bu köşkün bahçe kapısının önünde alt dalları parmaklar kadar uzanan büyük çam ağacının altında nereden kalmış ise yassıca uzunca bir mermer taş vardır. Çamın toprak üstünde belli olan iri bir kökünün üstüne konulmuş. Sıcak bir yaz günü öğleden sonra kendime bir eğlence ararken bulmuşum ki bu taşın yukarı kalkık duran ucuna basar da biraz hoplarsam taşın öteki ucu kalkıyor sonra yere düşerken beni de yukarıya kaldırıyor. Benim için çok eğlenceli bir oyun değil ama başka oyunum da yok. Taşın üstüne çıkıyorum elimle de çamın alt dalını tutup zıplıyorum. Köşte herkes öğle uykusuna uyudu. Uyanıp kahvesini içti ya gezmeye çıkacaklar yahut İstanbul'a inip bu geceyi orada geçirecekler. İlkin amcam göründü suratı asık. Babam ne kadar güler yüzlüyse bu adam o kadar çatık suratlıdır. Babamla halamla ana baba bir kardeştiler. Bir evde bir terbiye altında büyümüşlerdir. Nedense kardeşlerine hiç benzememiş. Kendi karısına çocuklarına karşı da güler yüz göstermez. Beni görünce darıldı. İn oradan dedi. Hadi git. Hiç darılmadım. Taştan indim ama oradan ayrılmadım. O çıktı gitti, gene taşın üstüne çıktım. Biraz sonra evden Hakkı enişte görüldü. Halamın kocasıdır. Yüzünü şimdi iyice hatırlayamıyorum. Orta boylu, geniş omuzlu bir adamdı. Halam genç, enişten biraz yaşlı olduğu için saçını bıyıklarını boyar, temiz giyinmeye, süslü olmaya çalışırmış. Hatırımda kalan bu adamın çok uysal, iyi yürekli bir adam olduğudur. Beni uzaktan görünce başını iki yana sallamaya başladı. Bu takımdan insanlara göre çocuk dediğin yaramaz olur. Çocuk ne yaparsa yaramazlıktır. Yanıma gelince aman yaramazlık, korkulu. Ya Allah saklasın düşersen, ayağın taşın altında kalırsa. Hakkı eniştenin sözleri beni güldürdü. Taşı görseniz siz de gülersiniz. Taşın yerden yüksekliği bir karış. Düşsem bir karış yerden düşeceğim. Ayağımın taş altında kalması için de 5-6 kişinin getirip taşı yerinden kaldırıp ayağımın üstüne koydurmalı. Hem güldüm hem de taştan indim. Bak enişte taştan iniyorum dedim. Pek hoşlandı. Söz dinlediğim için beni sevdiğini söylüyordu. Ben dinlemedim, sözünü kestim. Siz nereye gidiyorsunuz diye sordum. İstanbul'a, eve ineceğim. Halana ipek yeldirmesini getireceğim. Yarın gelir misiniz diye sordum. Geleceğim. Sen bir şey istiyor musun? Getireyim. Renkli kalem isterim dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Bana Çin'den bir yazı takımı getirmişti. Çok yıllar bu yazı takımını kullandım. Hakkı enişte gitti. Ben gene taşın üstüne çıktım. Biraz sonra büyük babam köşkün köşesinden göründü. O yıllarda 70 yaşlarındaydı sanıyorum. Kendisinin uzun boylu, aksakallı olduğunu hatırlatırım. Kolunda parda süsü, elinde fil dişi saplı bastonu, ayağında kaloş potin kundraları, belli ki iskele başındaki berberine gidiyor. Orada pencerenin önüne oturacak, akşam postalarından çıkanları seyredecek. Bana anlattıklarına göre büyük babam gençliğinde esmiş sarmuşlardan biriymiş. Göksu alemlerinde tanınmış gönüllüleri varmış. Ben hatırladığım yıllarda da giydiğini kendine yakıştırır, temiz yüzlü bir efendiydi. Beni uzaktan görünce adımlarını biraz sıklaştırıp ''Aman oğlum'' dedi. ''Bu iyi bir oyun değil. Ayağın kayar düşersin. Bir yerin acır.'' ''Düşman büyük baba'' dedim. ''Korkma. Bak dalı tutuyorum. Sen nereye gidiyorsun?'' Benim işim var. Komşuya gidiyorum. Senin orada canın sıkılır. Sen oradan in. Bak sana para vereyim. Hüseyin'le gider şeker alırsın. Taşın üstünden indim. Büyük babam 5 kuruş verdi. Bir daha taşın üstüne çıkarsan para vermem dedi. Para hatırı için bir daha taşın üstüne çıkmayacağıma kendisinin de komşuya gittiğine inandığımı sanarak çıktı gitti. Bizim evimizde az çok herkesin yalan söylediğinin farkında olduğumu bugün çok iyi hatırlıyorum. Hepsi yalancıydılar. Yaşlılar gençlerden daha yalancı. Hepsinin yalancısı da büyük anam. Bunu yalnız ben değil, evde olanların hepsi bilirler. Büyük babam daha uzaklaşmadan yine taşın üstüne çıktım. Biraz sonra abim, ki doğrusu küçük amcamın oğludur, köşkün köşesinden göründü. Babası genç öldüğü için halam yanına alıp büyütmüştür. O yıllarda 20 yaşlarında vardı. Aramızda çok hırçın, didişici bir arkadaşlık vardı. Babam onu çok sever. Bize gelip aylarca kaldığı da olur. Yanında bir arkadaşı ile iki de komşu kızı köşkün köşesinden göründüler. Belli ki denize gidiyorlar. Beni götürmeyeceklerini bilirim. Yanıma yaklaştılar. ''Nereye gidiyorsunuz? Ben de sizinle geleceğim.'' dedim. ''Abim, şuna bak. Sen ne adam olmuşsun da bizimle beraber geliyormuşsun?'' ''Geleyim de gör.'' dedim. Beni gördükçe takılan komşu kızı da bir çimdik attı. Ben de yerden bir avuç kum alıp üstlerine savurdum. Komşu kızları bir daha atarım korkusuyla bağırarak kaçıştılar. Abim beni kovaladı. ''Seni moloz seni.'' dedi. Komşu kızın biri de ''Alacağın olsun, hıyanet.'' dedi. Bana tokat gösterdi. Arkalarından güldüm, gittiler. Aradan çok geçmedi, büyük annem yanında Hafız Hanım'la göründüler. Babaannemin kolunda atkısı, Hafız Hanım'ın kolunda da atkı ile beraber küçük bir halı seccade. Akşam sefasına çıkmışlar. Kayalıklara gidecekler. Bu halı seccade serilecek, büyük annem oturacak, Hafız Hanım da bir taşın kıyısına ilişecek. Oturup denize, geçen vapurlara bakacaklar. Babaannem de büyük babamı çekiştirecek. Hafız Hanım da belki 1000 kere dinlediği hikayeleri 1000 kere daha dinleyecek. Hafız Hanım sinirli olur da ters bir lakırda ederse hafiften bir de kavga edecekler. Beni görünce büyük anam ''Aman Allah saklasın yavrum düşersin bir yerin incinir sonra İzzet Efendi'nin oğlu gibi sakat kalırsın in aşağı oh benim oğlum hadi benim güzel yavrum.'' Büyük ninemi işitip de beni görmeyenler benim yüksek bir taş üstüne çıktığımı sanacaklar. Büyük anamın sözlerini aldırmayarak taş üstünde kaldım. ''Siz nereye gidiyorsunuz?'' diye sordum. ''Ben arkalarına takılırım.'' diye babaannem korktu. ''Biz hastaya gidiyoruz.'' dedi. ''Oraya çocuklar gitmezler. Sen benim sözümü dinlersen akşama baksana neler getiririm.'' Ben büyük annemin neler getireceğini bilirim. Kağıt helvası getirir. İstanbul'a inerse peynir şekeri. Kendisi peynir şekerini sevdiği için herkese sever sanır. Büyük annem arkalarına takılacağımdan korktuğu için öğüt vermeyi bırakarak savuşmak istedi. ''Ben de sizinle beraber geleceğim.'' dedim. Büyük annem Hafız Hanım'a ''Hadi gidelim Hafız Hanım. Yüreğim kaldırmıyor. Bunun suçu yok. Anası babası maşallah yürekleri geniş adamlar. Bari gözüm görmesin.'' dedi. Hafız Hanım alıp gitti. Ben birlikte gideceğimi söylemeseydim daha çok öğüt dinlerdim. Biraz sonra uzaktan biri seslendi. Hey delikanlı, orada ne yapıyorsun? Baktım, dayım. Dayı, nereye gidiyorsun diye sordum. Evime gidiyorum, dedi. Sizin evinizde kalacak değilim ya. Ben babanı görmeye geldim, onu da gördüm, konuştum, işim kalmadı. Gitme, seninle sandala binelim. Yok, devenin başı. Sen gelsene bize gidelim. Seni sinemaya götürürüm, hadi. Benim sizin evde canım sıkılıyor, dedim. Dayım biraz düşündü. Sonra, ya, dedi. Sıkıntılı ev ama ne yaparsın? Bu hocalıkla ev değiştirilir mi? Bir yandan da alıştım, bilir misin? O ev bana kabuk gibi oldu. Dayım kadar hiç kimse benimle konuşmayı bilmez. Bayılıyorum bu adama. Tavşan inip dayıma sarıldım. Benim sırtımı okşadı. Has oğlansın, dedi. Sonra beni kollarından tutarak taşın üstüne bıraktı. Benimle gelmiyorsun değil mi? Bir de sıkılmadan lafa tutuyorsun, diye bağırdı. Kaçtı gitti. Arkasından guguk diye bağırdım. Döndü, bana tokat gösterdi. Arkasından biraz koşmuştum. Dönüp yeniden taşın üstüne çıktım. Dayım gitti diye içimde bir gizli üzüntü var. Bir aralık yanımda bir ses işitir gibi oldum. Rasih, büyük anamın kız kardeşinin oğlu. 20 yaşlarında bir delikanlı. Hiç sevmem. Durmuş bana bakıyor. Elimde de bir resim defteri. Ben dönüp ona bakınca, bu sabah bu taşın altına bir akrep girdi, dedi. Akrep deyince biraz durdum. Adı Soğuk. Sonra beni ağlatmak için söylediğini düşündüm. Hiç sesimi çıkarmadım. Çekili gitti. Gitti. Ancak içime bir kut düşürdü. Olabilir. Ya akrep de taşların altında yaşar. Benim çok tatlı olmayan oyunumun büsbütün bozuldu. İndim, taşın altına baktım. Ezilmiş, biraz rutubetli kara bir toprak. Hiçbir şey görünmüyor. Belki akrep ezilmiştir. Ben taşın altına bakıp dururken annemle babam yaklaştılar. Ben onları görünce biraz şaşırdım. Birçok da sevindim. Baba, dedim. Rasih diyor ki, bu taşın altına bir akrep girmiş. Babam, diye sordu. Akrepten korktuğumu babama anlatmak uzun. Anlatmaya değer bir şey de değil. Taşın üstüne çıkıp, bak baba ben ne yapıyorum diye zıplamaya başladım. Babam oyunumu pek beğenmedi. Sen, dedi. Delikanlı, şimdi bizimle beraber geliyor musun? Biz sandala bineceğiz. Hadi git giyin. Ben eve doğru ok gibi uçarken arkamdan annem, yavaş düşersin, diye seslendi. Dönüp geldim. Gördüm ki babam taşın üstüne çıkmış, hem zıplıyor hem de annemle konuşuyor. Beni görünce, bak, dedi. Ben daha iyisini yapıyorum. Ben de taşın üstüne çıkmak istedim. Annem arkamdan yakalayıp, hadi yaramazlık istemez, dedi. Ne kadar yazık ki onları çok az görebildim. Ben 14 yaşlarına geldiğim yıllarda bunların hemen hepsi ölüp gitmişlerdi. Biz kız kardeşimle ben halamın elinde zor kolay büyüdük. Babam, anam öldükten sonra bir gün gülmedik desem yanlış olmaz. İçimde bir küskünlük kaldı gitti. Ellerimiz oldu, çocuklarımız oldu. İçimizdeki o küskünlük geçmedi. Bugün bile her gidişimde kız kardeşim beni kucaklar öper, biraz da ağlar. Eskici Refit Halit Karay. Vapur rıhtımdan kalkıp da Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcu geçirmeye gelenler üzerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar. Çocukcağız Arabistan'da rahat eder, dediler. Hayırlı bir iş yaptıklarına herkese inandırmış olanların uydurma neşesiyle fakat gönülleri isli evlerine döndüler. Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan, anası da ölünce uzak akrabaları ve konu komşumun yardımıyla halasının yanına Filistin'in ücra bir kasabasına gönderiliyordu. Hasan vapurda eğlendi. Gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstleri yazılı can kurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, vardiya değiştirirken çalınan kampanyaya bakarak çok eğlendi. 5 yaşındaydı. Peltek, şirin konuşmalarıyla da güvertedeki yolcuları epeyce eğlendirmişti. Fakat vapur, şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca kendisini bir durgunluk aldı. Kalanlar bilmediği bir dilden konuşuyorlardı ve ona İstanbul'daki gibi ''Hasan gel, Hasan git'' demiyorlardı. İsmi değişir gibi olmuştu. Hassen şekline girmişti. Talhun ya Hassen diyorlardı. Yanlarına gidiyordu. Ruh ya Hassen derlerse uzaklaşıyordu. Hayfa'ya çıktılar ve onu bir trene koydular. Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Hasan köşeye büzüldü. Bir şeyler soran olsa da susuyordu. Yanakları pençe pençe al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi sert bir düğüm. Daima susuyordu. Fakat hem baştan başa çiçek açmış, hem yemişle dolanmış, güzel, ıslak bahçeler de tükendi. Zeytinlikler de seyrekleşti. Yamaçlardaki keçiler otlayan kuru, yalçın, çatlak dallar arasından geçiyorlardı. Bu keçiler kapkara, beneksiz karaydı. Tüyleri yeni otomobil boyası gibi aynamsı bir cila ile kızgın güneş altında pırıl pırıl yanıyordu. Bunlar da bitti. Göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı. Ne ağaç vardı, ne dere, ne ev. Yalnız ara sıra kocaman hayvanlara rast geliyorlardı. Çok uzun bacaklı, çok uzun boylu, sırtları kabarık, kambur hayvanlar trene bakmıyorlardı bile. Ağızlarında beyazımsı bir köpük çiğneyerek dalgın ve küskün, arka arkaya, ağır, yumuşak, iz bırakmadan ve toz çıkarmadan gidiyorlardı. Çok sabretti, dayanamadı. Yanındaki askere parmağıyla göstererek sordu. O güldü. ''Gemel, Gemel'' dedi. Hasan'ı bir istasyonda indirdiler. Gerdanından, alnından, kollarından ve kulaklarından biçim biçim sürü sürü altınlar sallanan kara çarşaflı, kara çatık kaşlı, kara iri benli bir kadın göğsüne bastırdı. Anasınınkine benzemeyen, tuhaf kokulu, fazla yumuşak, içine gömülü veren cansız bir göğüs. Ya Habibi, ya Ayni! Halasının yanındaki kadınlar da sarıldılar. Öptüler, söyleştiler, gülüştüler. Birçok çocuk da gelmişti. Entellerin üstüne hırka yerine elbise ceket giymiş, saçları perçemli, başları takyeli çocuklar. Hasan durgun, tıkanıktı. Susuyor, susuyordu. Öyle haftalarca sustu. Anlamaya başladığı Arapçayı küçücük kafasında beliren bir inatla konuşmayarak sustu. Daha büyük bir tehlikeden korkarak deniz altında nefes almamaya çalışan bir adam gibi tıkandığını duyuyordu. Yine susuyordu. Hep sustu. Şimdi onun da kuşaklı entarisi, ceketi, takyesi, kırmızı merkupları, merkup bir çeşit ayakkabı vardı. Saçlarının ortası el ayağısı kadar sıfır makineyle kesilmiş, alnına perçemler uzatılmıştı. Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı. Yer sofrasında bunu hem kaşık hem çatal yerine dürümleyerek kullanmayı beceriyordu. Bir gün sokaktan bağırarak geçen bir satıcıya çağırdı. Evin avlusuna sırtında çuval kaplı bir yayvan torba, elinde bir ufacık iskemle ve uzun bir demir parçası, dağınık kıyafetli bir adam girdi. Torbasında da mukavva gibi bükülmüş bir tomar duruyordu. Konuştular, sonra önüne bir sürü parlak, sökük, parça parça ayakkabı dizdiler. Satıcı iskemlesine oturdu. Hasan da merakla karşısına geçti. Bu dört yanı duvarlı, tek kat, basık, toprak evde öyle canı sıkılıyordu ki. Şaşarak, eğlenerek seyrediyordu. Mukavvaya benzettiği kalın deriyi iki tarafı keskin incecik sapsız bıçağıyla kesişine, ağzına bir avuç çivi dolduruşuna, sonra bunları birer birer İstanbul'da gördüğü maymun gibi avurduna çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhlayışına, deri parçalarını pis bir suya koyup ıslatışına, mundar çanaktaki macuna parmağını daldırıp tabanlara sürüşüne hepsine bakıyordu. Susuyor ve bakıyordu. Bir aralık nerede ve kimlerle olduğunu keyfinden unuttu. Dalgınlığından ana diliyle sordu. Çiviler ağzına batmaz mı senin? Eskici başını hayretle kaldırdı. Uzun uzun Hasan'ın yüzüne baktı. Türk çocuğu musun be? İstanbul'dan geldim. Ben de o taraflardan, İzmit'ten. Eskici de saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolonu dizlerinden yamalı, dişleri eksik ve suratları sapsarıydı. Gözleri akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve İstanbul taraflarından geldiği için Hasan şimdi onun sade işine değil yüzüne de dikkatle bakmıştı. Göğsünün ortasında tıpkı çenesindeki sakalı andıran kırçıl, seyrek bir tutam kıl vardı. Dişsizlikten peltek çıkan bir sesle tekrar sordu. Ne diye düştün bu cehennemin bucağına sen? Hasan anladığı kadar anlattı. Sonra Kanlıca'daki evlerini tarif etti. Komşunun oğlu Mahmut'la balık tuttuklarını, anası doktora giderken tünele bindiklerini, bir kere de kapıya beyaz boyalı hasta otomobili geldiğini, içinde yataklar serili olduğunu söyledi. Bir aralıkta kendisi sordu. Sen niye buralardasın? Öteki başını ve elini şöyle salladı. Uzun iş manasına ve mırıldandı. Bir kabahat işledik de kaçtık. Asıl konuşan Hasan'dı. 6 aydan bir susan Hasan. Durmadan, dinlenmeden, soluk almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları taze, gevrek, billur sesiyle durmadan konuşuyordu. Aklına ne gelirse söylüyordu. Eskici hem çalışıyor hem de ara sıra ha, ya, öyle mi? Gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu söyletiyordu. Artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgarını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli hem yaslı dinliyordu. Geçmiş günleri, kat ettiği yerleri düşünerek benliği sarsa sarsa dinliyordu. Daha çok dinlemek için de elini ağır tutuyordu. Fakat sonunda bütün ayakkabılar onarılmış, iş bitmişti. Demirini topraktan çekti, köselesini dürdü, çivi kutusunu kapadı, çiriş çanağını sarmaladı. Bunları hep yavaş yavaş yaptı. Hasan yüreği burkularak sordu. Gidiyor musun? Gidiyorum ya, işimi tükettim. O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi, mini mini yavru ağlıyor. Sessizce, titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları dışarının rengini geçirilen manzaraları içine alarak nasıl acele acele sarıla çarpışa dökülürse öyle. Bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak vuruşarak içlerinde güneşi mavi gök pırıl pırıl akıyor. Ağlama be ağlama. Eskici başka söz bulamamıştı. Bunu işiten çocuk hıçkıra hıçkıra katıla katıla ağlamaktadır. Bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağını ağlamaktadır. Ağlama diyorum sana ağlama. Bunları derken onun da katı, nasırlaşmış yüreği yumuşamış, şişmişti. Önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı. Kendisini tutamadı. Gözlerinin dolduğunu ve sakallarından kayan yaşların Arabistan sıcağıyla yanan kızgın göğsüne bir pınar sızıntısı kadar derin, ürpertici döküldüğünü duydu. Flütlerin düşü. Hermann Hesse. Al bakalım, dedi babam. Kemikten küçük bir flütü bana uzatarak. Al şunu. Gideceğin uzak diyarlarda insanları neşelendirip eğlendirir, bir yandan da bu yaşlı babanı hatırlarsın. Artık hiç vakit kaybetmeden yola düş. Dünyayı gez, dolaş. Bir şeyler öğrenmeye bak. Ne yapayım? Başka şey heves ettiğin yok. Bir iş tutayım falan demiyorsun. Aklın fikrin hep çalıp söylemekte. Ben de senin için bu küçük flütü yaptırdım. Ancak çalıp söyleyeceğin şarkılar herkesin hoşlanıp beğeneceği şeyler olsun. Yoksa Tanrı'nın sana bağışladığı bu armağana yazık edersin. Sevgili babam müzik denen şeyden pek anlamazdı. Bilgin bir kişiydi kendisi. Sanırdı ki o sevimli flütü yalnızca bir üfleyeceksin, iş bitecek. Ama ben onun bu inancını döndürmeye kalkmadım asla. Kendisine teşekkür edip flütü aldım, koynuma soktum, düştüm yola. Yaşadığımız düzlüğü o büyük saray değirmenine kadar biliriz ancak. Değirmenin arkasında bizim tanımadığımız bir dünya başlar. Doğrusu ben de hoşlanıyordum bu dünyadan. Evden ayrılırken uça uça yorgun düşmüş bir arı gelip koluma konmuştu. Arıyı da yanıma almış götürüyordum. Niyetim mola vereceğim ilk yerde onu bir haberci gibi kullanıp babama selamımı ve sağlık haberimi iletmekti. Yolda ormanlarım ve çayırlar bana arkadaş oldular. Yanı başımda gürül gürül bir orman akıyordu. Baktım, dünya dediğimiz şeyin bizim kendi yerimiz yurdumuzdan pek farkı yoktu. Ağaçlar ve çiçekler, buğday başakları ve fındık ağaçları benimle konuşup söyleşiyor, ben de onların şarkılarını kendileriyle birlikte söylüyordum. Tıpkı bizim oradaki gibi hepsi de beni anlıyordu. Şarkıları duyan arı da yine toparlanıp açmıştı gözlerini. Kolumda usul usul sürünerek omuzlarıma kadar tırmandı. Sonra havalandı birden. Pes perdeden tatlı tatlı vızıldayarak şöyle iki kere çevremde dolandı. Ardından döndüğü gibi doğru bizim oraların yolunu tuttu. Derken ormandan şarkı söyleye söyleye genç bir kız çıkıp geldi. Kolunda bir sepet, sarı saçlarının üzerinde kenarları geniş, gölgesi bol, hasır bir şapka vardı. ''Günaydın'' deyip seslendim kendisine. ''Nereye gidiyorsun bakayım?'' diye sordum. ''Tarlada bizimkiler ekim biçiyor. Onlara yemeklerini götürüyorum.'' diye cevapladı kız. Ardından kendisi sordu. ''Peki sen nereye gidiyorsun böyle?'' ''Ben dünyayı gezi dolaşacağım. Babam öyle istedi. Gittiğim yerlerdeki insanlara flüt çalmalıymışım. Doğru dürüst flüt çalabildiğim yok. Ama öğreneceğim.'' ''Demek öyle.'' Güzel de asıl işin ne senin? Herkesin elinden gelen bir iş vardır herhalde. Pek amşan bir iş değil benimkisi. Şarkı söylerim anlayacağın. Nasıl şarkılarmış bunlar? Her türlüsü var işte. Sabah için, akşam için, doğadaki bütün ağaçlar, hayvanlar ve çiçekler için yazılıp bestelenmiş şarkılar. Örneğin şu anda sevimli bir şarkıcık söyleyebilirdim. Ormandan çıkıp gelerek tarlada ekim biçen yakınlarına yemeklerini götüren genç kızın şarkısını. Sahi söyleyebilir misin? Ne diyorsun peki? Söyle de dinleyelim. İyi ama ismini bilmiyorum ki. İsmin mi? Bridget. Bunun üzerine hasır şapkalı şirin Bridget'ciyim şarkısını söylemeye koyuldum. Kolundaki sepette ne var? O yürüyüp giderken sağındaki solundaki çiçekler başlarını nasıl çevirip arkasından bakıyor. Bir bahçeyi çiz gibi kuşatan sarmaşıklarda açmış mavi boru çiçekleri Bridget yanlarından geçerken kendisine nasıl el uzatıyorlar ve buna benzer daha pek çok şey geçiyordu şarkıda. Bridget can kulağıyla dinledi. Güzel buldu şarkıyı. Ben karnımın aç olduğunu söyleyince kapağını kaldırıp kolundaki sepetin içinden bir parça ekmek alarak bana uzattı. Ama benim bir yandan ekmeği dişleyip bir yandan hızlı hızlı yürüdüğümü görünce şöyle dedi. Yürürken ekmek yenmez, ekmeği ye, ondan sonra yürürsün. Bunun üzerine oradaki otların içine oturduk. Ben ekmeğimi yiyordum. Bridget de esmer elleriyle dizlerini sarmış bana bakıyordu. Ekmeğimi yiyip bitirdikten sonra bana bir şarkı daha söylemez misin diye sordu. Söylerim tabii, neden söylemeyeyim? Nasıl bir şey olsun? Diyelim ki bir kızın şarkısı. Sevgilisi kendisini terk ettiği için üzülüp duran bir kızın. Olmaz, yapamam bunu. Sevgisi tarafından terk edilmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum çünkü. Hem insanın o kadar üzülmesi güzel değil. Sonra benim her zaman neşeli ve sevimli şarkılar söylemem gerekiyor. Babam öyle dedi. Ama istersen sana guguk kuşunun şarkısını söyleyeyim ya da kelebeğin şarkısını. Peki sevgiden söz eden şarkı bilmiyor musun hiç? Diye sordu Bridget. Sevgiden söz eden şarkı mı? Biliyorum tabii. Şarkılar içinde en güzelleri de bunlardır zaten. Hemen başladım söylemeye. Kırmızı gelinciklere gönlünü kaptıran, onlarla oynaşan, sevincinden yerinde duramayan güneş ışığının şarkısını söyledim. Ardından dişi ispinoz kuşunun şarkısına geçtim. Onun nasıl erkek ispinozu beklediğini, beklediği olunca da nasıl birden ürktüğünü, nasıl uçup gittiğini anlatan bir şarkıydı. Derken bir başka şarkıya başladım. Ela gözlü bir kızın ve yoldan geçen bir delikanlı şarkısıydı bu. Kız delikanlı şarkı söylemesine karşılık kolundaki yiyecek sepetinden bir parça ekmek çıkarıp veriyor ama delikanlı daha sonraki şarkılar için kızdan ekmek yerine her seferinde bir öpücük rica ediyor. Onun ela gözlerinin içine gözlerini dikip bakmak istiyordu. O kadar çok şarkı söylüyordu ki sonunda kız gülümsemeden duramıyor, dudaklarını delikanlının dudaklarına yapıştırmaktan kendini alamıyordu. Ben şarkıyı bitirince Bridget bana doğru eğildi, dudaklarını ağzıma yapıştırdı. Gözlerini yumdu, sonra açtı yine. Ela gözleri hemen karşımda ışıldayıp duran altın yıldızlara benziyordu. İçlerinde de kendi hayalim yansımaktaydı. Oracıktaki çayırda açmış birkaç çiçek ayrıca. Dünya ne güzelmiş, dedim. Babam haklıymış anlaşılan. Şimdi izin ver, şu sepeti biraz da ben taşıyayım. Seninkilerin yemeklerini götüreyim. Sepeti Bridget'in elinden aldım. Yürümeye başladık. Onun adımları benimkilere, onun neşesi benimkine nasıl da uyuyordu. Beri yandan ormanların tatlı ve serin söyleyişleri esip geliyordu dağlardan aşağı. O zamana kadar hiç böyle işim neşeyle dolup taşarak yürümemiştim. Hayli vakit şarkı eksik olmadı dudaklarımdan. Derken dört bir yanındaki ezgilerin bolluğu karşısında sustum ister istemez. Tanrım ne kadar da çoktu. Ezgilerle, şarkılarla doluydu tüm çevre. Ovadan, dağdan, otlardan, ırmaktan ve çalılıklardan yükselen hışırtılı ve uğultulu sesler birbirine karışıyor, seslerden her biri bir öyküyü anlatıyordu. Kafamdan şu düşünce geçti ansızın. Dünyadaki binlerce şarkının hepsini anlar, kendim de bunlardan söyleyebilirsem, otların, çiçeklerin, insanların, bulutların, ne varsa işte hepsinin şarkısını, geniş yapraklı ağaçların, sarıçam ormanlarının, ayrıca doğadaki tüm hayvanların, ayrıca uzak denizler ve uzak dağların, ayrıca yıldızların ve ayların şarkılarını, bütün bu şarkılar çın çın öterse içimde, hepsini söyleyebilirsem, o zaman kendim bir tanrı olurdum. Dudaklarımdan dökülen her şarkıda bir yıldıza dönüşür, gökyüzünde parıldayıp dururdu. İşte böyle düşünmüş, sesim çıkmaz olup içimde garip bir duygu belirmişti. Çünkü o zamana kadar hiç buna benzer bir şey geçirmemiştim aklımdan. Birden durdu Bridget ve sepetin koluna yapıştı. Ben buradan yukarı çıkacağım. Bizimkiler yukarıda çalışıyorlar. Ya sen nereye gideceksin? Benimle mi geleceksin yoksa? Hayır, seninle gelemem. Benim dünyaya gidip dolaşmam gerekiyor. Ekmek için çok teşekkür ederim Bridget. Öpücük içinde. Seni unutmayacağım. Bridget sepeti aldı elimden. İçinde kahverengi gölgelerin oynaştığı ela gözlerini bir kez daha bana doğru eğdi. Dudakları yeniden dudaklarıma yapıştı. Öpücüğü öylesine tatlı, öylesine bayatıcıydı ki duyduğum hazın büyüklüğü karşısında adeta hüzünlendim. Bir an hoşça kal deyip yola koyuldum. Bridget ağır ağır yamacı tırmandı. Ormana yaklaştığında dalları yamaçtan sarkan bir kayın ağacının altında durdu. Dönüp arkamdan baktı. Kendisine el ettim. Şapkamı çıkarıp salladım. Bunun üzerine bir kez daha başını eğip beni uğurladı. Kayın ağaçlarının gölgesinden içeri süzülerek bir resim gibi sessizce gözden kayboldu. Ben de kendi yolumda sakin sakin yürüdüm. Düşüncelere dalmıştım. Yolun dönemeç yaptığı yere gelince silkindim. Karşımda bir değirmen duruyordu. Değirmenin yanı başından akan ırmakta bir kayık ilişti gözüme. İçinde oturan bir adam anlaşılan beni bekliyordu. Çünkü ben şapkamı çıkarıp biner binmez kayık hareket etti. Irmaktan aşağı yol almaya başladı. Ben kayığın orta yerinde oturuyordum. Adam da arkada dümenin başındaydı. Nereye gittiğimizi sorunca başını kaldırıp dumanlı gri gözleriyle bana baktı. ''Sen nereye istiyorsan oraya'' dedi boğuk bir sesle. ''Irmaktan aşağı inelim, denize açılalım istersen, öyle yaparız. Yok dilersen büyük kentlere kırarız dümeni. Sen seç artık birini, her yer benim çünkü.'' ''Her yer senin mi? Sen bir kralsın o zaman.'' ''Belki'' diye cevapladı adam. ''Sen bir şairsin galiba, madem öyle bir yolculuk şarkısı söyle dinleyelim.'' Bunun üzerine toparlanmaya çalıştım. Kır saçlı, vakur yüzlü adam içime bir korku salmıştı. Altımızdaki kayıkta suda öyle hızlı, öyle sessiz kayıp gidiyordu ki. Irmak üzerine bir şarkı söylemeye başladım derken, kayıkları sularını taşıyan, güneş ışınları sularında yansıtan, kayalık sahillerine daha bir coşarak çağıldadığı duyulan, insanı güle oynaya götürüp gideceği yere bırakan ırmağın şarkısıydı bu. Adamın yüzünde hiçbir kımıltı seçilmiyordu. Ben şarkımı bitirince düşlere dalmış biri gibi sessizce başını salladı. Şarkı söylemeye başladı bu kez. Şaşırdım. O da ırmak üzerinden bir şarkı söylüyordu. Ovalar içinden akıp giden ırmağın yolculuğunu anlatıyordu şarkı. Benimkinden kat kat güzel, kat kat büyüleyiciydi. Bambaşka bir şarkıydı. Benimkiyle kıyaslanacak gibi değildi. Onun söylediği şarkıda ırmak her şeyin altından girip üstünden çıkarak yalpalaya yalpalaya dağlardan tepelerden iniyordu aşağı. Somurtkan, eli avuca sığmaz derken değirmenlerin sabahları tarafından nasıl dizgine vurulduğunu, bir kıyısından öbür kıyısına nasıl üzerinden köprüler geçirildiğini duyumsayarak dişlerini gıcırdatıyor, taşıyıp götürdüğü bütün kayıklara, teknelere diş biliyor, sularında boğulan insanların uzun ve yeşil sazlarında gülümseyerek bir beşik gibi sallayıp duruyordu. Şarkıda dile getirilen bu öyküden hoşlanmamıştım pek ama şarkının kendisi öyle bir ahengi, öyle bir gizemselliği içeriyordu ki şaşkınlıktan dona kaldım. Nefesim kesildi adeta. Sustum. Bu yaşlı, bu övgüye değer, bu zeki şarkıcının kısık bir sesle söyledikleri gerçekse benim o zamana kadar söylediğim şarkıların tümü salakça şeyler, hiç güzel yanı olmayan çocukça şeylerdi. O zaman dünya aslında Tanrı'nın temiz ve saf yüreği gibi sevecenlik ve aydınlıkla dolu değil, karanlıklar içindeydi. Acılara ve ıstıraplara gömülmüştü. Ormanlar hışırdıyorsa zevkten değil, çektikleri kahır ve çilelerdendi. Irmaktaki yolculuğumuz sürüyordu. Gölgeler giderek uzanmıştı. Şarkı söylemek istedikçe sesimin o eski billursu aydınlığının yerinde yerler estiğini, boğuk çıktığını görüyordum. Her seferinde de bu yabancı şarkıcı bana bir şarkıyla karşılık veriyordu. Beri yandan söylediği şarkılar dünyayı gözüme daha bir bilmecemsi, daha bir acılı duruma sokuyor, yüreğimi daha çok sıkıntıyla doldurup beni daha çok hüzünlendiriyordu. Ruhumda bir sızı duyuyor, ah keşke karada kalıp bu ırmak yolculuğuna çıkmasaydım, keşke o güzel Birgit'ten ayrılmasaydım hiç diye içimden geçirip hayıflanıyordum. Giderek büyüyen alacakaranlıkta biraz avunmak isteyip yeniden yükselttim sesimi. Akşamın pembeliği içinde Bridget'in ve öpücüklerinin şarkısını söylemeye koyuldum. Derken ortalık iyice loşluğa gömüldü. Ben de kestim sesimi. Benim sustuğumu görünce adam başladı bu sefer. O da sevginin şarkısını söylüyordu. Sevginin insana sunduğu hazların, ela ve mavi gözlerin, kırmızı ıslak dudakların şarkısıydı. Giderek karanlığın çöktüğü ırmak üstüne söylediği hüzünlü şarkıda öylesine güzel, öylesine duygulandırıcıydı ki. Onun şarkısında sevgi de karanlıklar, korku ve ürpertiler içindeydi. Ölümcül bir gize dönüşmüştü. İnsanlar çaresizlik ve özlemle bu gizin çevresine bir pervane gibi kör kör dolanıyor, bu gize birbirlerine acı çektiriyor, birbirlerini gırtlaklıyorlardı. Adam söyledi, ben dinledim. Sonunda öyle yorgun düştüm, üzerime öyle bir gariplik çöktü ki, sanki bu yolculuğa çıkalı yıllar olmuş, hep acılar, hüzünler içinde yol almıştım. Hafif bir yaz ve korku seli soğuk soğuk adamdan bana doğru esip geliyor, usulcacık yüreğimden içeri doluyordu. Sonunda dayanamayıp hırçır bir sesle haykırdım. Yani sen her şeyden yüce, her şeyden güzel olan yaşam değil ölümdür demek istiyorsun öyle mi? Peki, o zaman bizim yaslı kralımız lütfen ölüm üzerine bir şarkı söylerler mi acaba? Bunun üzerine dümen başındaki adam ölüm üzerine bir şarkı söyledi. Öylesine güzel bir şarkıydı ki bu kadar güzelini ömrümde işitmemiştim. Ama şarkıda ölüm her şeyden güzel, her şeyden yüce nitelik taşımıyordu. Ölüm de bir avuntu kaynağı oluşturmaktan uzaktı. Ölüm yaşamdı, yaşamsa ölüm. Her ikisi çılgınca bir sevi savaşında iç içe geçmiş, birbirleriyle sarmaş dolaş olmuştu. Bu da her şeyden yüceydi. Dünyaya anlamını kazandıran şeydi bu. Tüm sefaleti, övgüye değer kılan parıltı buradan kopup geliyor, tüm güzellikleri bulandırıp karanlığa gömen gölge yine buradan kaynaklanıyordu. Ne var ki has karanlıklar ortasında daha bir içten, daha bir güzel yanıp tutuşuyor, sevgi gecinin koynunda insanı daha bir derinden yakıp kavuruyordu. Adam şarkı söylüyor, ben dinliyordum. Sesim sedam çıkmaz olmuştu. Kendi iradem gitmiş, yerini yabancı adamın iradesi almıştı. Adam gözlerini üzerinden ayırmıyordu. Hüzün karşımı suskun bir babacanlıkla bana bakıyordu hep. Gri gözleri dünyanın tüm acıları ve güzellikleriyle doluydu. Derken gülümsedi, ben de bunun üzerine cesaretimi toplayıp o çaresiz durumda şöyle dedim. Lütfen geriye dönelim artık. Bu gece vakti bu kayıkta bir korku düştü içime. Geri dönmek, gidip Bridget'i bulmak, olmazsa yine evimin yolunu tutmak istiyorum. Adam ayağa kalkıp elini gecenin içine doğru uzattı. Kayıktaki fenerin ışığı sağlam yapılı ince yüzünü aydınlatıyordu. Dostça bir ifadeyle ciddi ciddi, geriye dönüş diye bir şey yoktur, dedi. Dünyayı tanımak istiyorsan hep ileri gideceksin. Ela gözlü kızan alacağın en güzel şeyi aldın nasıl olsa. Artık ondan ne kadar uzaklaşırsan senin için o kadar iyi, o kadar güzel olur. Dilediğin yere de gidebilirsin, unutma. Dümenin başından ben kalkayım, gelsen otur istersen. Ölümcül bir hüzün kapladı içimi ama adamın da haklı olduğunu görüyordum. Özlemle Bridget'i düşündüm, evimi düşündüm. Kısa süre önce bana yakın olan, aydınlık ve benim olan ama şimdi elimden çıkıp gitmiş bulunan ne varsa hepsini düşündüm. Şimdi ise adamın yerini alacak, dümenin başına geçecektim. Böyle olması gerekiyordu. Bir şey demeden doğrulup dümene doğru yürüdüm. Adam da ayağa kalkmıştı. Benden yana geliyordu. Kayığın orta yerinde karşılaştık. Gözlerini dikip yüzüme baktı, sonra feneri elime tutuşturdu. Ama dümenin başına geçip de feneri yanı başıma koyunca baktım benden başka kimse yok kayıkta, vücuduma ansızın bir ürperti yayıldı. Adam ortadan kaybolmuştu ama yine de korkmuş değildim çünkü böyle bir şeyle karşılaşacağımı daha önceden içime doğmuştu. Birden bana öyle geldi ki yolculukla geçen bu güzel gün, Bridget, babam ve yurdum hepsi bir düştü. Yalnız ben yaşlı biriydim, yaslar içinde biri. Oldum olası geceleri bu ırmakta yolculuk edip durmuştum. Adama seslenmemin doğru olmadığını anlamıştım. Yüz yüze gelince gerçek soğuk bir ürperti gibi üzerime çullandı. O anda sezdiğim şeyin doğruluğunu anlamak üzere kayığın bordasından suya sarkıp feneri havaya kaldırdım. Siyah sulardan keskin çizgilerle donanmış vakur bir yüzün gri gözlerle bana baktığını gördüm. Yaşlı, bilen bir yüzdü. Benim kendi yüzümdü. Geriye dönüş diye bir şey olmadığından karanlık suda gecenin içinde ilerlemeye koyuldum. Çeviren Kamuran Şipal. Dülger Balığının Ölümü Sait Faik Abasıyanık. Hepsinin gözleri güzeldir. Hepsinin canlıyken pulları kadın elbiselerine, kadın kulaklarına, kadın göğüslerine takılmaya değer. Nedir o elmaslar, yakutlar, akikler, zümrütler, şunlar, bunlar? Mümkün olsaydı da balılara canlı balık sırtlarının yanar döner renkleriyle giyebilselerdi bayanlar. Balıkçılar milyon, balıkçılar şanı şeref kazanırdı. Ne yazık ki solu verir ölür ölmez, öyle ki üzülmüş bebeklere döner balık sırtının pulları. Benim size ölümünü hikaye edeceğim balığın öyle pırıltılı, yanar döner pulları yoktur. Pulu da yoktur zavallının. Hafifçe belirsiz bir yeşil renkli esmerdir. Balıkların en çirkinidir. Kocaman, dişsiz, ak ve şeffaf naylondan bir ağzı vardır. Sudan çıkar çıkmaz bir karış açılır. Açılır da bir daha kapanmaz. Vücudu kirlice, esmer renkte demiş miydim? Yamyaslıdır demiş miydim? Tam ortalık yerinde her iki yanda sağlı sollu iki baş parmak izi diyebileceğimiz koyu lekeler vardır demiş miydim? Rum balıkçıların Hristosaros, Hristos balığı dedikleri bu balık vaktiyle korkunç bir deniz canavarıymış. İsa doğmadan evvel Akdeniz'e dehşet salmış. Bir Finikeli denize düşmeye görsün. Devirdiği Kartacalı çektirmesinin Ben İsrail balıkçı kayanın sayısı sayılmamış. Keser, biçer, doğrar, mahmuzlar, takar, yırtar, koparır, atar, çeker parçalarmış. Akdeniz'in en güzbek insandan, hayvandan, fırtınadan, yıldırımdan, yağmurdan, beladan, işkenceden yılmaz korsanı Dülger balığının adından bembeyaz kesilirmiş. İsa günlerden bir gün deniz kenarında gezinirken sandallarını büyük bir korkuyla bırakıp kaçan balıkçılar görmüş. Ne oluyorsunuz diye sorunca balıkçılara aman demiş balıkçılar. Eleman. Eleman bu canavardan. Sandallarımızı kırdı, arkadaşlarımızı parçaladı. Hepsinden kötüsü balık tutamaz olduk, açlıktan kırılırız. İsa yalın ayak, başı kabak, dülger balıklarının yüzlercesinin kaynaştığı denize doğru yürümüş. En kocamanını uzun parmaklı elleriyle tutup sudan çıkarmış. İki elinin baş parmağı arasında sımsıkı tutmuş, eğilmiş, kulağına bir şeyler söylemiş. O gün bugündür dülger balığı denizlerin görünüşü pek dehşetli fakat huyu pek uysal, pek zavallı bir yaratığıdır. Birçok yerlerinde çiviye, kesere, eğriye, kerpetene, destereye, e'ye benzer çıkıntıları, kemikle kılçık arası dikenleri vardır. Dülger balığı adı bunlardan ötürü ona takılmış olmalı. Bütün bu alatü edevatın dört yanını şeffaf naylondan diyebileceğimiz işlemeli bir zar çevirmektedir. Kuyruğa doğru bir incecik zar azıcık kalınlaşır, rengi koyulaşır, bir balık kuyruğunun biçimini alır. Oltaya tutuldu muydu, dünyasına sulara küsüverir. Nasıl bir korku içine düşer kim bilir. Onun için dünya bomboştur artık. Oltadan kurtulsa da fayda yoktur. Suyun yüzüne yamyası serilir. Kocaman gözleriyle insana mahzun mahzun bakar, durur. Sandalı aldığınız zaman dakikalarca onun sesini işitirsiniz. Ya sesini? Bir o, bir de kırlangıç balığı sandalda ölünceye kadar ikide bir feryada benzer, soluğa benzer acı bir ses çıkarır. İnce zardan ağzını bir kere ağlara vurmasın, küstüğünün resmidir dülger balığının. Bir gün balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına asılmış bir dülger balığı gördüm. Rengi denizden çıktığı zamanki esmer renkteydi önce. Vücudunda hiç kımıldama yoktu. Taş kadar cansızdı. Yalnız aletlerinin etrafını çeviren incecik ipekten bile kumaş zarları oynaşıp duruyordu. Böyle bir oynama hiç görmemiştim. Evet, bu bir oyundu. Bir görünmez iç rüzgarının oyunuydu. Vücutta, görünüşte hiçbir titreme yoktu. Yalnız bu zarlar zevkli bir ürperişle tatlı tatlı titriyorlardı. İlk bakışta insana zevkli, eğlenceli bir şeymiş gibi gelen bu titreme hakikaten bir ölüm dansıydı. Sanki dülger balığının ruhu, rüzgar rüzgar, bu incecik zarlardan çıkıp gidiyordu. Bir dirhem kalmamacasına. Hani bazı yaz günleri hiç rüzgar yokken deniz üstünde bir meneviş peydahlanır. İşte öyle bir cazip titremeydi bu. İnsanın içini zevkle, saadetle dolduruyordu. Ancak balığın ölmek üzere olduğu düşünülürse bu titremenin anlamı hafifçe acıya yorulabilirdi. Ama insan yine de bu anlamı almamaya çalışıyordu. Belki de bu harikulade tatlı bir ölümdü. Belki de balık hala suda, derinliklerde bulunduğunu sanıyordur. Karnı tok, sırtı pektir. Akşam olmuştur. Denizin dibinin kumları gıdıklayıcıdır. Altta dişi yumurtaları, yukarılarda erkek tohumları sallanıyor, sallanıyordur. Vücudunu bir şehvet anı sarmıştır. Birdenbire dehşetli bir şey gördüm. Balık tuhaf bir şekilde ağır ağır ağarmaya, rengini atmaya, bembeyaz kesilmeye giden bir hal almaya başlamıştı. Acaba bana mı öyle geliyor? Sahiden rengini mi atıyor demeye dikkatli bakmaya lüzum kalmadan yanılmadığımı anladım. Kenarları süsleyen zarların oyunu çabuklaşmaya, balık da gitgide saniyeden saniyeye pek belli bir halde beyazlamaya başladı. İçimde dülger balığının yüreğini dolduran korkuyu duydum. Bu hepimizin bildiği bir korkuydu, ölüm korkusu. Artık her şeyi anlamıştı. Denizin dibi alemi bitmişti. Ne akıntılara yassı vücudunu bırakmak, ne karanlık sulara, koyu yeşil yosunlara gömülmek, ne sabahları birdenbire yukarılardan derinlere inen serin aydınlıkta uyanıvermek, günün maviyle yeşil oyunları içinde kuyruk oynatmak, habbeler çıkarmak, yüze doğru fırlamak. Ne yosunlara, canlı yosunlara yatmak, ne akıntılarda aletlerini yakamozlara takarak yıkanmak vardı. Her şey bitmişti. Dülger balığının ölüm hali uzun sürüyor. Sanki balık şu hava dediğimiz gaz suya alışmaya çalışmaktadır. Hani biraz dişini sıksa alışması bile mümkündür gibime geldi. Bu 2 saat süren ölüm halini 4 saate, 4 saate 8 saate, 8 saati 24'e çıkardık mıydı, dülger balığını aramızda bir işle uğraşırken görüvereceğiz sanıyorum. Onu atmosferimize, suyumuza alıştırdığımız gün bayramlar edeceğiz. Elimize görünüşü dehşetli, korkunç, çirkin ama aslında küser huylu, pek sakin, pek korkak, pek hassas, iyi yürekli, tatlı ve korkak bakışlı bir yaratık geçirdiğimizden böbürlenerek onu üzmek için elimizden geleni yapacağız. Şaşıracak, önce katlanacak, onu şair, küskün, anlaşılmayan birisi yapacağız. Bir gün hassaslığını, ertesi gün sevgisini, üçüncü gün korkaklığını, sükununu kötüleyecek, canından bezdireceğiz. İçine ne kadar güzel şey varsa hepsini birer birer söküp atacak, acı acı sırıtarak İsa'nın tuttuğu belinin ortasındaki parmak izi yerlerini, mahmuzlarını, kerpeteni, E'si, testeresi ve baltasıyla kazıyacak. İlk çağlardaki canavar halini bulacak. Bir kere suyumuza alışmaya görsün, onu canavar haline getirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacağız. Bahtiyar Köpek, Sabahattin Ali. Niçin hep acı şeyler yazayım? Dostlar, yufka yürekli dostlar bundan hoşlanmıyorlar. Hep kötü, sakat şeyler mi göreceksin diyorlar. Hep açlardan, çıplaklardan, dertlilerden mi bahsedeceksin? Geceleri gazete satıp izmarit toplayan serseri çocuklardan, bir karış toprak, bir bakraç su için birbirlerini öldürenlerden, cezaevlerinde ruhları kemirle kemirle eriyip gidenlerden, doktor bulamayanlardan, hakkını alamayanlardan başka yazacak şeyler, iyi güzel şeyler kalmadı mı? Niçin yazılarındaki bütün insanların benzi soluk, yüreği kederli? Bu memlekette yüzü gülen, bahtiyar insan yok mu? Hiç olmaz olur mu? Arayıp bulup görmek lazım. Bunun için de kenarı köşeyi araştırmak istemez. Her şey apaçık ortada, göz önünde. Sade güler yüzlü, bahtiyar insanlar değil, bahtiyar köpekler bile var. Ben de karar verdim, bu sefer açlıktan, ıstıraptan, nefretten değil, rahattan, tokluktan, sevgiden bahsedeceğim. Oturduğum semtin sokakları geniş ve asfalt. Her biri bir fakir çocuğun liseyi bitirinceye kadar okumasına yetecek kadar masrafla yetiştirilen bodurçamlar caddeye gölge vermese bile güzellik veriyor. Sabahları yaya kaldırımında şık giyinmiş genç anneler, renk renk çocuk arabaları, al yanaklı, gürbüz, iyi beslenmekten yüzlerine bön bir rahatlık ifadesi gelmiş çocuklarını gezdirirler. Çeşitli oyuncakların ipekli örtlerin üstüne seren, bir eliyle çıngıranını sallarken ötekiyle uzun bir düdüğü ağzına götüren bebeklerin yanında bukleli saçlarını savura savura annelerine bir şeyler anlatan biraz daha büyüyecek çocuklar yürür. Ara sıra genç annelerin birkaçı yan yana gelir, tatlı tatlı konuşur ve çocuklara bakacak olma işini 4-5 adım gerilerden gelen temiz kıyafetli beslemeye bırakırlar. Yolun kenarındaki küçük parkın kum bahçesinde mini miniler kovaları, kürekleriyle saraylar, nehirler yaparlar. Sonra da bir yumrukta yıkarlar. Bir kenardaki kanepede beyaz başlıklı bir mürebbiye yabancı dille bir kitap okur. Başörtülü bir hanım ağlayan torununu avutur, başka bir kanepede 3-4 şirin anne yün örüp ahbap çekiştirir. Her şey aydınlık, her şey rahattır. Yalnız hepsinin yüzünde garip bir can sıkıntısı ifadesi vardır. Elle tutulamayacak kadar ince, asla yırtılamayacak kadar sağlam bir ağ halinde onları saran bu can sıkıntısı, biraz dikkat edince kahkahalarla boş bir çınlama, gözlerde soğuk bir alakasızlık halinde kendini gösterir. Söyleyen de, dinleyen de o anda başka bir şey düşünüyor gibidir. Halbuki hiçbir şey düşünmezler. Ama bundan şikayetçi değildirler. Hatta canları sıkıldığının bile farkında değildirler. Boş da olsa gülerler ve hallerinden memnun olmasalar da hayatlarında bir değişiklik istemezler. Yakası kapalı kahverengi çuha elbisesinden bir odacı, bir kavas yahut kibar bir evde uşak olduğu anlaşılan genç, iri yarı, yakışıklı bir adam bu caddede her sabah küçük bir köpek gezdirir. Açık kahverengi tüyleriyle uzun kulakları yerlere kadar sarkan ve yüksekliği bir karıştan fazla olmayan köpek, meşin kasmasına bağlı yine meşinden örme bir yuların arkasından tıpış tıpış gider. Adam yürüyüşünü köpeğinkine uydurmuştur. O biraz duraklayacak olsa kendisi de bekler. Köpeğin keyfi yerine gelip tekrar yürümeye başlayınca o da yürür. Serince havalarda köpeğin üzerinde kenarları lacivert şeritli kahverengi çuhadan güzel bir hırka vardır. Hayvanın dört bacağından geçip karnına düğmelenen ve sırtında kalıp gibi yapışmasına bakınca usta bir terzi elinden çıktı anlaşılan bu hırka pırıl pırıl fırçalanmıştır. Köpeğin tüyleri de güneşte tertemiz parlar. Hayvan masum bir ihtiyacını gidermek için yolun kenarındaki ağaçlardan birinin dibine sokulunca 10 dönüm tarlayı bir günde yorulmadan çapalayacak kadar kuvvetli görünen uşak yahut odacı yahut kavas efendisinin köpeği işini bitirinceye kadar hürmetle bekler. Sonra yine ağır ağır yollarına giderler. Bu hırkalı köpek yoldan geçen başka köpeklerin hırlamasına cevap vermez. Hatta sahibi tarafından tasması çözülmüş irice bir köpek dövüşmek için bağıra bağıra yanına sokulsa, üstüne atılmaya kalksa bile o aldırmadan yoluna gider. Onun yerine uşak işe karışır, bağırır, tekme savurur. Saldıran köpekler birkaç tane olursa efendisinin köpeğini kucağına alır. Hırkasında, tüylerinde, tozlanmış, kirlenmiş yerleri siler. Bu sırada gözlerinde hiç saklayamadığı bir korku vardır. Köpek her tehlikeden uzak olduğuna emin, aşağı doğru bakar, yalanır, uzun tüylü kuyruğunu oynatırken uşak acaba hayvana bir şey oldu mu diye telaş içinde ona her tarafını yoklar. Köpeği gezdiren bu adamı bir gün kasapta gördüm. Sıra sıra asılmış kuzuların içine bakıyordu. Nihayet bir ciğer takımı beğendi. ''Şunu tart'' dedi. Parayı sayarken kasapla ahbaplığa başladı. ''Ne diye kuzunun karaciğerini ayrı satmazsınız aklım ermez. Bizim köpek akciğer, yürek filan yemiyor. Karaciğeri de bir güzelce pişiririz, ondan sonra önüne koruz. İçine bir lokma akciğer katsak ağzına sürmez. Olduğu gibi bırakır. Midesine dokunuyormuş. Geçen de muayeneye gelen baylar söyledi. Hayvan ama aklı eriyor. Köftesine biraz sığır eti karışsa onu bile anlıyor. Allah'ın işine akıl ermez ki. Sonra bütün takımı sarmak üzere olan çırağa döndü. Duymadın mı be, hepsini sarma. Karaciğeri ayır. Öbürlerini at bir kenara. Paketini alıp çıktı. Başka bir gün bu uşağı geniş çiçekli bir bahçenin kapısı önünde kucağında sıcak yumuşak bir battaniye tutarken gördüm.